Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu yok. Bugün Levent abiyle baş başayız.
Evet.
Niye
Hamdi
yok?
Hamdi izinli.
İzinli, evet. O zaten sosyalde açıklamıştı. Bu hafta ikinci kez baba oldu.
Evet.
Üstüne bir de hasta oldu.
İki numara geldi. O evet. Yüzden onunla ilgileniyor.
Onunla
hayır,
ilgileniyor.
Tebrikler evet. Diyelim buradan da.
Haftaya sahalara döner diyoruz.
Evet.
Bu hafta çok felaketler haftasıydı Levent
evet.
abi. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir hafta oldu.
Doğru. Elektrik gitti.
Evet, elektrik gitti her şeyden önce. O birazdan konuşuruz.
Elektriğin önce, gitmesi anormal bir şey değil de her
evet.
yerde gitti, o garip.
Şimdi önce adreslerimi hatırlatayım. 30 Mart 4 Nisan'ı konuşuyoruz ve adresimiz teknoseyir.com.
Facebook'ta, Twitter'da.
Aynı isimdeyiz.
Evet.
Bir de bu hafta bunlara Twitch eklendi Levent abi.
Evet, Twitch üzerinden denemeler yapmaya başladık.
Göremiyorlar çünkü biz kaydetmedik deneme oldukları
ya
için.
İlk bir öylesine spontane gelişti zaten. Ya nasıl oluyor şu oyun yayını falan, oturduk bir deneme yaptık. Meğer onun arşivlemek için ayrı ayarlarda ayarı varmış. Biz onu da yapmamışız. Dolayısıyla izleyen izledi. Hatta yüzlü rakamlara çıktı izleyici sayısı bir ara. Ama kapatınca da uçtu gitti.
Evet.
Ama şöyle hani biz bir şu anda sadece öğrenmeye çalışıyoruz, deniyoruz. Dolayısıyla hani ne bileyim şimdi yapıyorlar ya işte adam bütün oyunu oynuyor, bitiriyor.
Hı hı.
Her gün bir bölümünü oynuyor falan. Biz öyle bir şey değil zaten, öyle girmiştik Bloodborne'a, öyle ona buna vurup ölüyorduk.
Evet.
Kaçıranlar yani pek bir şey kaçırmadı. Şunu söylemek istiyorum, şimdi biz bu yayın işi... Yani oyun yayını işi nasıl oluyor? Öğrenmek için önümüzdeki günlerde de devamlı denemeler yapacağız.
Hı hı.
Bunların hepsi deneme. Dolayısıyla hani böyle günün alakası saatlerinde yayın başlayacak. Hemen iki dakika sonra belki kapanacak falan. Hani öğrenmeye çalıştığımız için her şeyi deneyeceğiz. Tabii şey yapamıyoruz. Hani orada şey denebilir. Kardeşim bir tane ayrı bir account aç. Gizli account aç, oradan öğren denebilir ama o zaman da işte olmuyor. Hani birileri izleyecek ki yorum yapacak, hmm. Görüntü geliyor diyecek, ses kötü diyecek,
doğru.
Az diyecek falan. Şimdi önümüzdeki günlerde ben bir iki deneme daha yapacağım. Ama bu hani gecenin beşinde olabilir, işte günün ortasında olabilir. Başlarım hani bir şeyler ters gider, iki dakika sonra kapatırım falan. Yani kafaya takmayın, bunlar resmi yayınlar değiller. O
evet.
Biz bu... Denemeleri yapıp öğrenme sürecimizi tamamlayıp içimize sinip de bir şey yapmaya karar verirsek haberiniz olur zaten. Bugünlerde öyle önünüze bir şey çıkarsa, yok Twitter'dan mesaj gelirse işte oyun yayını yapılıyor falan diye anlayın ki o bir denemedir.
Evet. Oradaki adımız da Teknoseyir bu arada. Hani değişiklik yok.
Evet. Twitch'te Teknoseyir diye aratıp
şu anda
ekleyebilirler.
Zaten insanlar, bilenler abone oluyor. Abone olmakta
evet.
Da bir sakınca yok. İşte bu haberlerden,
evet.
Yayınlardan haberiniz olur.
Evet.
Bu şekilde de.
Dediğim gibi ben biraz daha çözmek istiyorum ayarları. O yüzden birkaç deneme daha yapacağım. Bunların hepsi deneme.
Evet.
Hani ciddiye alınacak bir şey yok.
Evet.
Gördüklerinize şaşırmayın.
Doğru.
Ben ama... sadece bu sistemi PC'de, PlayStation'da, Xbox One'da, hayali Xbox One'ımızda, kendisi yok da kartondan ben resmini... kestim dergiden. İşte öğrenip hatta mobil platformlarda nasıl olduğunu öğrenip bu bilgiyi kenara koyalım. Bizim şu anda teknoseyir olarak bir düzenli böyle yayınlar yapma falan planımız yok.
Evet, şimdilik yok.
Öğrenelim istiyoruz.
Evet, hem de eğlenelim istiyoruz. Yani güzel olursa
tabii
izleyicilerin
canım.
De katkısıyla güzel bir şeyler olur.
Ya zaten biz çok iyi oynayamıyoruz öyle... Düşe kalka.
Olsun.
Vura vura ölerek bilmem ne oynuyoruz. Amaç eğlenmek.
Evet. Girelim bu haftaya. Şimdi bir laf vardır. Her bebek kısmetiyle gelir. Hamdi'nin bebek doğdu Türkiye'de elektrik kez.
Evet, o artık bilmiyorum.
Bir sessizlik oldu ülkede.
Korku filmleri var öyle.
Evet, ama hakikaten bu dediğim doğru. Hani hastanedesin, bir anda elektrik kesiyor. Allah'tan jeneratör varmış. Onlarda bir şey olmamış. Ben de metroda yakalandım abi. Buraya gelirken tam bilmeden görmüş oldum hani elektrik kesilince ne oluyormuş
ne
diye.
Ne oluyor diye.
Şey önce böyle bir ortam kararıyor. Hani tamamen gitmiyor tabii bir jeneratör var. Üreyen merdivenler falan çalışmaya devam ediyor. Metroda şeyi yaptı hani son seferini yaptı Kadıköy'de yolcusunu boşalttı. Elektrik kesildiği anda. Ama geri gitmedi bir daha. Durdular.
Ya zaten amaç insanları bir yere boşaltabilmek.
Evet. Onu o kadar çalışıyormuş. Evet. Onu görmüş oldum. Ama şey ilginç tabii. Şimdi aşağısı zaten internet yok. Zaten telefon kesik. Hani normalde de çekmiyor. Biz haberdar değiliz dışarıda nasıl bir felaket olduğundan. Minik minik abi anonslar geliyor tamam mı? Diyor ki işte ya enerjimiz kesildi. Bir de ona da çok tabım. Elektrik yok. Enerji ver. Ben şimdi artık, biz evde olsa elektrik kesildi. Elektriği söndürüyoruz artık şey.
Öyle ben, şeysin ha. Onunki enerji.
Enerji diyeceğim artık ben de böyle. Enerjiyi söndürün diyeceğim evdekilere. enerji kesildi. Kusura bakmayın oldu. O anons biraz sonra biraz şekil değiştirdi. İstanbul genelindeki enerji kesintisi oldu. Kusura bakmayın oldu. Üçüncüde ya isterseniz biletlerinizi alın. İade biletlerinizi çıkın.
Şimdi bak o iyi olmuş. Evet. O iade işi güzel olmuş.
Bir tane kağıt veriyor abi. Hani resmi bir şey değil. İade bileti yazıyor. Of. Ama ne oluyor? Bir daha bineceğiz. Onu gösteriyorsun görevliye. Tamam. Açıyor kapıyı sana. Turnikeyi geçiyorsun.
Sen sonra evde printer'dan ondan 500 tane yaptın mı?
İstesen yaparsın. O kadar şey. Sıradan bir şey. Yapmıştım
birileri zaten.
Böyleydi abi şey. Metrodaki baciram yukarı çıktığımda bir baktım. O hiçbir şey yok. Bütün medeniyet durmuş. Ama Allah'tan hani internet çekiyordu telefondan. Benim şansıma. Evet. Sen de biraz sonra anlatacaksın. Öğrenebildim, konuşabildim evet. insanlarla. Ama o günün konusu buydu. İşte otobüse tabii, bindim tabii. Buraya çok... gelmek için. Zaten bir şey yapamadık. Hani bütün gün kesikti. Temizlik yaptık. Gittik.
Ya elektriğin kesilmesi tabii enteresan bir şey değil. Hayatımızda bin kere kesildi ama bu kadar büyük çaplı olması ilginç açılımlar yarattı.
Ben daha önce görmemiştim.
Tabii yani ülkede kesildi. Bunun evet. görülebilmesi mümkün değil. Şimdi bir kere hayatımızın ne kadar yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi elektrik kesiliyor. Ya 2 saat içinde, 3 saat içinde ortalık böyle işte Walking Dead bilmem ne şey post apokaliptik ortama döndü. Yani ben çarşıya çıktım. Ya markete gidiyorum. Market kapalı. Çünkü galiba post makinesi falan çalışmıyor.
Çalışmadı.
Market kapamış gitmiş. Büfeye gidiyorum. Büfeci diyor ki abi kusura bakma patates elektrik yok patates kızartamıyoruz. Sandviçe koyamayacağım diyor. Allah Allah diyorsun ama ondan sonra daha ilginç açılımlar var. Mesela cepte nakit yoksa isterse bankada milyonların olsun.
Tabii.
Cepte nakit yoksa para yok. Çünkü banka makinesi çalışmıyor.
Doğru.
Öyle kalıyorsun. Sabit hat yoksa cep telefonu zaten işte bazen bağlanıyor, bazen bağlanıyor. Genelde konuşamıyorsun ama şarjı bitmeye başlıyor bir yerden sonra. Ben orada şunu anladım. Şu taşınabilir şarj cihazlarından birini dolu olarak kenara koyacaksın. Ama dolu koyacaksın.
Dolu koyacaksın.
Herkes de kenarda, bende de var ama boş. Dolu olarak kenara koyacaksın. Mesela yolda geçen gün gidiyorum. Metroda yanımda oturanlar konuşuyor. Bir tanesi diyor ki abi ben... Telefon, bilgisayardan telefonu şarj ettim diyor. Evet. İyi fikir. Öbürü ben indim arabadan şarj ettim diyor. İyi fikir ama her zaman o imkanlar da olmayabilir.
Evet.
Bir de şunu anladım. Sabit hat canmış.
Evet.
Çünkü telefonun pili bitiyor. Baz istasyonunun pili bitiyor. Çünkü bir süre sonra şey başladı mesela. İşte normalde telefon bir şekilde çalışıyordu. Bir süre sonra... Hani no service yazısı gözükmeye başladı. Çünkü büyük olasılıkla baz istasyonunda bir UPS'i falan var. O da bitiyor. Böyle bu kadar çok saat sürünce. O da bitiyor. Tabii ki sabit hatlardaki durum neydi bilmiyorum ama genelde sabit hat onun merkezi bir güç kaynağı vardır. O çalışır biliyorsun. İnternet işte sürekli internet dedim telefondaki internet sürekli.
Durdu bir geldi evet.
Gitti geldi falan.
Sen en çok kim aradı abi?
Ya şimdi ben kötü bir deneyim yaşadım. Çünkü işte telefon zaten işte şarjı bitiyor, çalışmıyor. Bazen bağlanıyor, bazen bağlanmıyor. Telefon her bağlandığında spam geliyor. Yani Digiturk. Telefon her şebekeye bağlandığında sen oh diyorsun. Telefon çalıyor 2 dakika, 3 dakika sonra reklam. Şey işte abone olun, bilmem ne olun. Ya da SMS geliyor bakıyorsun Digiturk spamı. Şimdi burada bu hafta konumuzda da var işte. Var. Bu mesajlar artık bitecek diyorlar ama ben bilmiyorum, sanmıyorum. Çünkü Murat, şimdi mesela diyorum ya Digiturk telefon. O aslında Digiturk firması büyük olasılıkla farkında bile değil. Bayi yapıyor. Hmm. Hani aslında tabii ki biz ona hücum ediyoruz. Haklıyız da onu bilirim ben. Firmayı bilirim ama aslında bayinin halt etmesi.
Evet.
Hani bu bir kurumsal bir politika falan değil. Çoğunda böyle. Hani diğer geçmişte bazı internet firmaları da insanları bezdiriyordu. Bayinin halt etmesiydi. Ha ama işte birazdan konuşacağız. Umut verici bazı sözler edildi
evet.
Devlet tarafından bu hafta. Bu mesaj işinin, bu rezilliğin artık çözüleceği yönünde. Umut verici bazı sözler evet. sarf edildi. Umarım bir sonuç alınır.
Üstünden bu kadar zaman geçmesine rağmen de hani çok adam gibi bir açıklama gelmedi. Hani çünkü şeye geldi, hani bu kadar büyük kesinti olunca insanın aklına siber saldırıya kadar bir sürü olasılık evet. geliyordu.
Ya şimdi Murat, orada bir kafa karışma durumu var. Çünkü aynı tarihlerde Ars Technica'da falan bir haber çıktı. İşte Orta Doğu'da enerji sistemlerine saldıran işte filanca trojan falan diye, ama orada dikkat edersen şeyden elektrikten bahsetmiyor. Orta Doğu enerji deyince petrol. Onlardan, gazdan, petrolden bahsediyor aslında. Ama o hemen şeye birleştirildi. Tabii enerji sistemleri diye başlık olunca bizimle birleştirildi. Olmaz değil, olabilir de tabii ki. Olabilir de tabii ki. Benim söylemek istediğim işte bir hayatımız var. Ama bir elektriğin kesilmesine bağlı.
O kadar.
Ben çünkü mesela işte dediğim gibi çarşıya çıkmıştım. Bir süre sonra şey fark ettim. Benim apartmanımın girişinde elektrikli açılıyor kapı. Anahtarı yok bende. Bir işte dandik bir şey, manyetik bir şey var anahtarcık gibi. Onu gösteriyorsun, açılıyor. Bir süre sonra tabii şeyi düşünmeye başladım. Ben içeri girebileceğim mi? Hmm. Evime girebileceğim mi? Tamam, onun belli ki bir UPS'i falan var ama nereye kadar? Artı kesinti uzun sürünce mesela genelde işte apartmanlarda dairelere elektrik verilmese bile asansörlere falan jeneratör çalışıyor. Benim yaşadığım yerde de öyle ama çok uzun sürdü kesinti. Bir süre sonra şeyi düşünmeye başladım. Bu jeneratör ha durdu ha duracak. Hmm. Acaba yeteri kadar mazotu, benzini var mı? Ya işte Murat, yaşadığım, ama bir yandan da şunu düşünüyorsun işte. Elektrik, bak şimdi burada gündemde bile konuşuyoruz. Bizi dinleyenlerin de kendi maceraları vardır. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte asansörde kaldım, şey yapamadım, yemek yapamadım. Ben mesela hakikaten işte evde kahve yapamıyorsun, kettle çalışmıyor falan. Tamam da mesela bir yandan da şu var. Hani biz köyde yaşıyor, çiftçilikle uğraşıyor olsaydık hiçbir şey değişmemiş olacaktı. Ne güzel aslında. Hmm. Yani bir şeye, teknolojik bir şeye bağlı yaşamak aslında hoş bir şey değil. Çünkü bir vuruşta gidiyor, çıplak kalıyorsun. Ne yapacağını şaşırıyorsun.
Elektriği kontrol eden seni de kontrol edebiliyor bir
tabii
yandan
ki,
da.
Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Ya şöyle bir durumumuz var Murat. İşte çeşitli her birimizin bir eğitimi var, uzmanlığı var, deneyimleri var ama bunlar hani olay işte bu dünyanın sonuna denk geldi mi? Sıfır.
Evet.
Hiçbir işe yaramıyor. Bu şeye benziyor. Bu daha önce de belki aynı örneği vermişimdir. World War Z var ya, hani evet. filmi çıktı da onun kitabı var aslında, evet. biliyorsundur işte. Şimdi o kitapta şöyle bir sahne var işte, bu dünya zombilere yenik düşünce kalan insanlar bir araya gelip bir birlik oluşturmaya çalışıyorlar. Orada da şey dökümünü yapmak istiyorlar. Elimizde ne var? Hani makine falan olarak, bir de insan gücü olarak herkese anket yapıyorlar işte. Ne iş yapıyorsun? Ne iş, elinden ne iş gelir? Tabii soruyorsun hani adama, ne iş yapıyorsun? Broker'ım. Ne iş yapıyorsun? İşte moda bilmem ne tasarımcısıyım. Bunların hepsi vasıfsız işçi olarak kayda geçiyor. Çünkü o dünyada işte finans bilmem ne uzmanı çapa yapacak tarlada. Başka bir şey yok. Ha ama elektrikçiyim diyen Allah yaşasın. Elektrikçi, demirciyim diyen harika. Very important person oluyor, VIP oluyor, VIP oluyor demirci. Ha, ama işte saç bilmem ne tasarım, imaj tasarımcıyım dedin mi?
Sosyal medya
diyorlar ki al şu baltayı, git şuradaki odunları kes. Hmm. Biz de o durumdayız.
Evet.
Biz de o durumdayız. Ne olacak, sana da diyecekler, teknoloji editörüyüm diyeceksin. He. Teknoloji kalmamış, elektrik kalmamış, şey kalmamış. Sana da diyecekler al şu küfeyi vur sırtına. Şuradaki hurda bilgisayarları kaldır, ondan anlarsın sen. Neyse çok herkesin ortak deneyimi olduğu için konuştuk. Böyle evet, bir şey yaşadık. Evet. Umarız tekrarlanmaz.
İnşallah.
Umarız tekrarlanmaz.
Bir enteresan rapor var abi. HP Siber Güvenlik Raporu diye bir program.
Evet.
Rapor. Bu raporda Türkiye'nin de adı geçiyor. Ve hani şey olarak geçmiyor. Böyle saldırgan ülkeler kısmında geçiyor. Evet.
Yani bu tür siber rakiplerine diyeyim.
Evet.
Siber saldırılara, eylemlere destek veren ülke
hatta
olarak gösterilmiş.
O destek veren kişileri de bunlar bir şekilde biliyormuş ve takip ediyormuş ki işte TÜBİTAK'a bilişim güvenliği hizmeti sağlıyormuş saldırganlar.
Böyle bir şey geçmiş de hani bizim haberimiz yok.
Evet. Ya bir yandan da şey var, hani her ülkenin artık böyle bir siber saldırı timi olacak.
Olması gerekiyor. Evet. İşte gördün, elektrik kesildi, sıfırsın.
Benim tuhafıma giden olayı zaten. Ya bu adamların hani kişi kişi biliyorlarmış. Yani bu kadar da hani işi hack uzmanı olan adamların da kendini biraz gizleyebilir olmasını beklersin.
Ya o açıkçası siber güvenlik raporunu da ben pek HP'den alacak olsam almazdım ya. HP'den sunucu alırım. Çok fazla bence şeye gerek yok.
Diyorsun.
Üzerinde kafa yormaya gerek yok. Adamların konusu bu değil. Hani.
Bir de bizden yine bir dolandırıcılık haberi. Daha doğrusu bu aslında her hafta bunun bir çeşidinin haberini yapıyoruz. Bu hafta PTT Kargo'dan bana geldi bu mail. Sana da geldi mi bilmiyorum.
Şimdi her ay bu saldırı yenileniyor.
Yeniliyor. Evet, bu sefer kargoya
sıçradı. Bu arada şunu belirtelim. Bu bahsettiğimiz HP'nin dokümanı download edilip incelenebilir şekilde sunulmuş. Hani daha detayına inmek isteyen, üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlara, tabii İngilizce ama incelemeleri için sunulmuş durumda.
Evet. Şimdi bana da bir PTT'den kargonuz var, geldik bulamadık, numarası şu diye bir şey geldi, mail geldi.
Evet.
Mailin içinde hepsinin zaten bir şey, sana oradaki amaç şu, bir şey indirtmek, seni tavlayıp. Evet. İçinde bir tane sana form doldurtuyor göğe.
Ya bu geçtiğimiz aylarda Türk Telekom ADSL, TT.net ADSL faturası gibi gelen,
evet,
geçen ay Turkcell faturası olarak gelen saldırının yeni dalgası. Her ay değiştiriyorlar. Bu sefer bir PTT'den sizi kargo getirdik, bulamadık sizi türü bir mesaj geliyor. Yine tahmin ediyorum CryptoLocker, yani dosyalarını şifreleyen senin sistem. Murat, riskli çünkü şöyle, mesela ben kargo bekliyordum ve karşımda ya geldik de sizi bulamadık türü bir mesaj benim için geçerli bir şeydi. Çünkü olabilecek bir şeydi kargo beklediğim için. Ha tamam, sonuçta o kargoyu PTT'den beklemiyordum. Tıklamadım. Ama çok kolaylıkla düşebilirdim o tuzağa. Herkesin tekrar bu maili inceler, mesajı incelersen zaten şeyi anlıyorsun. İşte yollayan bilmem ne, işte ahmet@pttmaster.com falan gibi bir şey. Alan adından belli uyduruk bir şey olduğu.
Sen tabii bir şey diyeceğim. Şimdi PTT yerine yurt içi falan deselerdi daha iyi olurdu. Çünkü PTT Kargo sana bırak mail atmayı, kapına bile o sarı kağıdı gelmiyor, yapıştırmıyor.
Ki.
Gelmiyor.
Gelmiyor ki PTT
Kargo. Merak edip sen gidiyorsun da öğreniyorsun.
Evet,
kargo
evet, kargo diye. Vardı nerede ya diye sen soruyorsun. PTT Kargo'nun ben özellikle almaya, hani getirmeye tamam da almaya geldiğini hiç görmedim. Neyse. Ama bu demek ki her ay işte tekrarlanıyor. Her ay bu saldırı tekrarlanıyor.
Kanmamak lazım.
Evet, evet. Ben geçen ay bunun Dropbox'la ilgili bir ipucu vardı. Onu söyledim değil mi?
Bir daha söyle, hiç sorun yok.
Şimdi Dropbox'ta web arayüzünden girersen dosyaları sağ tıkladığında önceki sürüm diye bir şey var. Seçenek var. Şimdi şöyle, CryptoLocker diskindeki dosyaları şifrelediğinde senin Dropbox klasöründekileri de şifreliyor. Tamam. Ve onlar o şekilde upload oluyor tabii ki Dropbox'a, ama web arayüzünden girersen işte önceki halini, şifrelenmemiş halini alma seçeneğin var. bir arkadaşın yedeklerini böyle kurtardık. Hani geçen hafta da aynı, geçen ayda aynı olayda aynı şeyi söyledim galiba ama yarar, bu zararlı bir şey değil. Zararı yok bir daha söylemenin. Biliyorsun dosyanın aslında önceki sürüm olayı Windows 10'da var. 8'de falan da var mı acaba? Ben öyle şeyleri kurulurken disable ettiğim için bilmiyorum. Bazı dosya sistemlerinde dosyanın önceki hali seçeneği oluyor. Orada da işte CryptoLocker'ı o şekilde yenersin. Şifrelenmemiş halini geri döndürebilirsin. Ama onun dışında şey yok arkadaşlar, hani şifrelendiyse dosyalarınız, yani çok önemliyse vereceksiniz adamlara parayı. Ya da işte reset bilgisayarınızı formatlayacaksınız.
Evet.
Maalesef.
Bakalım abi önümüzdeki hafta ve ay nasıl gelecek bu?
Tabii ki bütün bu olayların çözümü yedekleme. Şimdi oraya da hemen atlayalım. O konuda da bir gecikmiş haberimiz var, kusurumuz var. Kesinlikle özür dilememiz lazım. 31 Mart Dünya Yedekleme Günü. Maalesef biz bunu haber vermeyi unuttuk geçen hafta. Önceden haber vermemiz lazımdı. Ama en azından hatırlatalım. Dünya Yedekleme Günü'nün felsefesi şu Murat. Deniyor ki ya hiç olmazsa yılda bir kere yedek al. En fazla bir yıl geriye dönersin.
Doğru.
Hani çünkü ben kendim hani iş yaşamımda şeyle karşılaştım. 10 yıl yedek almamış adamla falan karşılaştım. Hani sen artık adam için içinde bir şeyler kopuyor. Yani adam geliyor 10 yıllık muhasebe bilgisi vardı diyor. Hiç mi yedek almadınız? Hiç almadık. Nasıl güvendin kardeşim? Nasıl bir şey yaptın? Neyse. En azından yılda bir backup. Dünya Yedekleme Günü'nün felsefesi bu. Ha, uyumak zorunda siz de kendinize 15 Nisan'ı yedekleme günü ilan edebilirsiniz. Ajandanıza yazabilirsiniz. Uyumak zorunda değilsiniz. İyi fikir. Kendinize böyle bir gün belirlemeniz iyi fikir olur. Ha tabii ki ideali otomatik yedeklemedir ya da düzenli bir şekilde yedeklemedir ama hiç kimsenin yapmadığını biliyorum. Hiç olmazsa yılda bir kere en önemli dosyalarınızı yedekleseniz büyük bir oh çekersiniz böyle bir saldırıya uğradığınızda ya da donanım arızasında. Ben ama şunu merak ediyorum. Niye bu depolama firmaları bu Dünya Yedekleme Günü'nü bir fırsat olarak görüp de bir etkinlikler, bir şeyler yapmıyorlar?
Çok mantıklı.
Hani diskçiler, NAS firmaları üzerine atlamaları lazım aslında. Bence Dropbox falan.
O gün indirim yapılmalı.
Evet, o gün için neler neler yaparsın.
Tabii.
Neyse biz de önümüzdeki yıl vakitlice haber verelim de insanlara teşvik etmiş olalım.
Doğru. Sıradaki haber, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık demiş ki ilkokullara bilgisayar kodlama dersi konulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na teklifte bulunacaklarmış.
Çok güzel. Şimdi kodlama nereden çıktı? Hani kodlama bu işin argo, tamam programlama. Kodlama bu işin biraz argosudur. Hani camiada, bizim şu demo camiasında falan kodlama diye konuşulur ama bu iş programlama. Şimdi bakana kim bu lafı etti merak ediyorum. Onun da, o da öyle.
Bir danışmanından duymuştum.
O da öyle sarf etmeye başlamış. Programlama. Murat süper olur tabii ki. Biz geçirdiğimiz haftalarda bu Hour of Code falan etkinliğinden bahsettik. Hı hı. Amerika'da biliyorsun Obama falan değil mi? Kendisi tabii. O işe bulaştı. Şeyin, programlamanın temellerini bir saatte gençlere öğretmek ya da bilmeyenlere öğretmek, gençlere sırf değil. Bunlar güzel şeyler. Ha, ilkokula da şöyle. İllaki çocukların bir programlama dili öğrenmesi gerekmiyor. İllaki kendileri programlama yapması gerekmiyor. Bu işin nasıl yapıldığını bilmeleri yeterli. Hatta ben şunu da diyebilirim. Hani ilkokulda belki de gerçekten tutup da bir programlama dili falan öğrenmesinler belki de. Ama bu iş nasıl? Bir bilgisayar programı nasıl çalışıyor? Nasıl oluyor? Ne demek? Programlamak ne demek?
Evet.
Bunu öğrenmeleri yeterli. Süper olur. Ha, şeye benzemesin.
Matematiğe.
Ömrümüz boyunca resim dersi gördük. Hı. Neye
müzik
yaradı?
Dersi gördük. Flüt çalabiliyor muyuz?
Çünkü müzik dersinde kimse bize müzik nedir,
yok
işte nota nedir, tempo nedir bilmem ne öğretmedi. Elimize bir flüt verdiler. Minareci miydi neydi? zurna gibi çaldık. Hani çalamıyorduk da çünkü. Hani canım, bir şeyimiz de yoktu zaten.
İsteğimiz
hani
de yoktu. Ha,
bir de bir seçim hakkı falan da yoktu.
Yok tabii.
Gidip kırtasiyeden onu aldık geldik. Kaval gibi çaldık kesinlikle. Yani hiçbir şey almadan, şey bilmeden, öğrenmeden, tamamıyla ezberleyerek.
Flüt lobisini zengini.
Ne oldu sonra da o şimdi o attık gitti işte şimdi tabii. Evde bir yerlerde böyle.
Benimki duruyordu
şeyde, bir yerde. Ha, bir yerlerde tozlu rafların daha en tozlu kısımlarında duruyordur o flütler. Benzer şekilde resim dersi girdik. Kimimizin daha hani yeteneği vardı. Kiminin sıfırdı yeteneği.
Benim sıfırdı.
Debelendik de bir şeyler yaptık.
Ben babama çizdiriyorum.
Ama ne oldu? Zerre kadar sevmedik.
Tabii canım nefret ettik.
Şey öğrenmedik. İşte ne
kültür
bileyim.
Öğrenmedik abi.
Yani şimdi Picasso'nun çizdiği şeylere bakıp da ona ya bu ne ya yamuk yumuk ne, ben de böyle yaparım dememeyi, neden demememiz de gerektiğini öğrenmedik. Güzel olanın neyi nasıl ne, nasıl da güzel oluyor da nasıl oluyor? Sunu öğrenmedik. Yani şunu söyleyeyim. Şu televizyonlarda resim yapan Bob Ross muydu?
Evet. O adam kadar kimse resim öğretmedi.
Resim sevinci.
Evet.
Orada onu da öğrendiğimizi ben 6 sene falan herhalde ortaokul, lise resim dersine girdim. Aldık mecburi. O adamın bir bölümünde, iki bölümünde anlattığını öğrenmedim ben 6 senede.
Ben titan beyazını orada öğrendim mesela.
Yani işte titanyumdur o. Programcılık dersi de inşallah şey olmaz. İnsanları programcılıktan yaka siktiren bir şey olmaz umarım.
Evet. Vallahi abi ben işte şeyi merak ediyorum. Şimdi programlamanın ucunda matematik var aslında yani.
Evet.
Onu o kafanın o kısmıyla yapıyorsun o işi. Matematikte bu kadar geriyiz. Hani programlamayı nasıl öğretecek ve kim öğretecek? Benim merak ettiğim şey bu. İlkokula girecek dediğin zaman o kadar programlama öğretecek adamı nereden
bilişim alacaksın? Bilişim öğretmenlerinin atama sorunu falan yok muydu?
Bir de o dert
vardı. Biliyorsun bir bilişim öğretmenlerinin yıllardır sorunları var. İşte tamam işte bu sayede onların da onlar da görev başına getirilecekse tamamdır. Bundan sadece kazançlı çıkılır.
Doğru.
Bu iş olursa sadece kazanç sağlar. Olsun isteyelim, olsun dileyelim.
Doğru, doğru. Ama biliyorsun ki Lert abi şeydeki de o derslerdeki en büyük problem bir de sınav yapılmasıydı. Yani sen yeteneksizsin zaten, resim çizemiyorsun. Bir de sınava giriyorsun, not alıyorsun.
Ya zaten çizemiyorsun. Kimse de sana nasıl çizeceğini söylemiyorlar. Ya aklımızda ne kaldı işte? Kağıtta boş yer kalmayacak. Her yer boyanacak. Bir onu öğrendik. Hmm. Çünkü daha önce araba çizdiğince bir tek arabayı çizerdik beyaz kağıdın ortasında. Çocuksun öyle. Tabii ki öyle yapacaksın. O her tarafı boyamak ne zor iştir.
Tabii canım.
Boyaya da kıyamazsın ziya şey diye.
Aynısını kompozisyonda yaparlardı. Bütün kağıt dolacak.
Onu bir aşamadım ben.
Benim i̇şte başıma geldi. Kısmış.
Ya işte Murat aynı şeyi bütün her şeye genişletebilirsin. Edebiyat dersinde edebiyatı sevdiren hani bir tür bir şeyler önüne parçalar geldi, metinler geldi, okudun. Şiirler geldi, yorumladın falan filan. Onun ötesinde bir şey hiç öğretilmedi ki. Yani resim, müzik, yani beden eğitimi neydi? Çıkıp top oynuyorduk ya basket öyle. Topunu veriyorlardı elimize. Oynuyorduk ya da kaçıp kantinde şeyde sosisli sandviç yiyorduk ya kaçabiliyorsan.
Kasadan atlattırıyorlardı. Allah'tan sakatlanmadan
yani
çıktı bu
beden eğitiminde bir hakikaten sağlıkla ilgili, bedenle ilgili bir şey öğretildi mi? Yok. Kasadan takla at. Hiç ömrüm boyunca atamadım. Kıçımı kaldıramadığımdan atamadım. Şimdi de Bloodborne'da takla atabiliriz işte. Neyse Murat.
Evet.
Uzamasın çok.
Evet, diğer habere geçeyim Levent abi. iPhone'ların kilidini açan, o lock kilit ekranındaki kilidi açan bir hack ortaya çıkmış. Aslında mantığı da basit. İşte 10 kere kötü tahmin yaptığın zaman alet kilitleniyor normalde de. Bunlar araya giriyorlar ve o tahminin kötü olduğunu yazmayı engelliyorlar. Hmm. Dolayısıyla sonsuz sayıda deneme şansın oluyor. Böyle bir bug bulmuşlar. iOS'un 8.1.1'inde bu kapanmış ama ondan öncesini kullananlar için devam ediyormuş tehdit. Onu güncellemekte fayda var.
Anladım, anladım. Zekice.
Evet.
Bir sistem.
Yine bizden bir haber Levent abi. Limango kapanmış bu hafta.
Bu alışveriş sitelerinin iddialı olanlarından biriydi.
Hani marka foni, Limango böyle akla ilk gelenler.
Haber değeri o yüzden var. Bunlar öyle küçük sermaye falan değil. Yok.
2009.
Televizyon reklamıyla falan sektöre giren sitelerdi. Maalesef hayatını devam ettiremiyormuş. Sipariş verenlerin siparişleri
geliyormuş.
Sağlanacakmış. Yani ilginç olan, biliyorsun sayısız site kapandı. Ama bunlar dediğim gibi böyle arkalarında büyük sermayeyle, direkt gazete reklamlarıyla, televizyon reklamlarıyla, sponsorluklarla başlayan girişimlerdi. Onların da havlu atıyor olması enteresan.
Teknoseyir'in ilk videolarından birisi bunların bir gün patlayacağına yönelik bir yayındı biliyorsun. Hatta böyle biraz tehditvari yorumlar gelmişti buradaki çalışanlardan.
Kesinlikle öyle. Biz daha çok fırsat sitelerinden bahsetmiştik. Ama bir ara artık yok gördüğüm kadarıyla. Bir ara bir fırsat sitesi çılgınlığı vardı.
Tamam, hep hala varlar ama yani çılgınlık falan yok artık, kalmadı. Çünkü şey oldu, bir şey daha değişti. Şimdi bunlar komisyoncu. Bunlar birinin malını sana satıp aradan komisyon alıyor. Şimdi firmaların kendisi e-ticareti öğrendi. Adam direkt satıyor.
Evet, aradan çıkartıyor. Fırsat sitesi özelinde de fırsat modelinin çalışmadığı gözyaşlığıyla, acıyla fark edildi.
Evet.
Çünkü bir insana özellikle bir hizmeti, ne diyeyim işte şimdi, berber hizmetini, kuaför hizmetini, normalde 300 liraya verdiğin hizmeti 50 liraya verirsen, o adam da diyor ki demek ki bu iş 50 liraya oluyormuş. Bir daha asla senden 300 liraya o hizmeti almıyor. Bunu yaptılar. İkinci bir hatalığı da şu oldu. Firmalar niye bu fırsat işine he diyorlardı? Müşteri tutacağız, müşteri gelecek diyorlardı. Firmalar da acıyla şunu fark etti. Fırsat sitesinin müşterisi bir daha fırsat geldi. Avcısı.
Evet.
Bir daha sana bir sadakat duymuyor. Senin müşterin olmuyor.
Olmuyor.
O fırsat avcısı, onu yararlanıyor.
Bir yandan da hizmeti satanlar da şeyi fark ettiler. Ya bunları bir ayıralım bizim mevcut müşterilerimizden. Ucuz hizmet sundular onlara.
Orada kötü deneyimler yaşandı. Evet. Hani restorana gidiyorsun. Sana diyorlar ki ya filanca .com'dan mı geliyorsunuz? Siz şu tuvaletin yanı, şeyi size ayırmıştık diyorlar. Böyle bu tür, şimdi bu biz örnekti de
tabii.
Bunlar benzerleri yaşandı.
Tabii canım, tabii.
Bir dönem geçti gitti öyle Murat.
Doğru. Bak bir dönem de şeyde kapandı. OnLive tam bizim hayatımıza pek girmemişti OnLive ama.
O da TeknoSeyir'in aynı dönem videolarından birisidir. İlk.
Geçen bir arkadaş mail attı, hatta mesaj attı. Ya OnLive diye bir şey var, tanıtır mısınız diye.
2011'de mi ne yaptık biz onu? OnLive bizim ilk ele aldığımız konulardan da, üstelik TeknoSeyir'in ilk kez, hani TeknoSeyir'de ilk olarak dile getirilen konulardan birisi oldu. Bulut üzerinden oyun servisi. Biliyorsun OnLive hep kötüye gitti.
Evet.
2012'de zaten o 2012'de OnLive gündemden düştü. Çünkü kapanıyor. Bütün çalışanları işten çıkartıldı.
Öyle.
Haberi geldi. Fakat OnLive bizim de o tarihte gündemimizden düşmesine rağmen 2015'e kadar dayanmış. Fakat artık Nisan sonunda galiba. 30
Nisan.
Çok
yakın. Ve hani ama şöyle bir durum var. OnLive için bir dönem bitiyor ve bir başka dönem şöyle, Sony işin içinde.
Şimdi konsept bitmiyor.
Konsept bitmiyor.
Çünkü bu Sony zaten kendisi PlayStation Now'la bunu kendine entegre etti.
Ondan önce Gaikai'yi aldı bunlar OnLive'ın rakibine.
İşte Sony bu işi tamam. Hani Sony çünkü burada Sony farklı bir açılım buldu. Hem bunu bir hizmet olarak sunabiliyorsun, para da kazanıyorsun. Hem de eski PlayStation 4'e PlayStation 3 uyumluluğu sağlamanın yolunu buldu böylece. Ve benimsedi bu hizmeti. OnLive, tekrar bakıyorum, 30 Nisan mıydı?
Öyle diye yanılmıyorsam.
Tam olarak artık, 30 Nisan'da sunucuları falan kapatıyor. Elindeki, bu işin öncüsü olduğu için tabii ki bazı elde ettiği patentler var, tescil ettiği patentler var. Onları da anlaşmış Sony'ye patentleri satıyor ve kapanıp gidiyor.
Evet.
Öncü olmak biliyorsun bazen kazandırır ama bazen de acısını çektirir.
Doğru. Abi OnLive var olduğu zaman 4 sene önce biz incelediğimizde zaten şeyde takılıyorduk. Yani kotamız yoktu ki bizim onu karşılayabilecek.
Tabii. Ya biz bunu Türkiye'de bu teknolojiyi izlemek zorundayız. Çünkü sanal oyunu, böyle bir bulut üzerinden oyun oynamak için oyunun çalıştığı makinenin bulunduğu veri merkezine biraz yakın olman gerekiyor.
Yakın olmak lazım.
Yani bu yakınlık tabii ki 500 kilometre, 1000 kilometre falan, ama işte bizde 1000 kilometreden de uzakta genelde
sonuçta. Kıta değişiyor.
Evet. Biz o yüzden yararlanamıyoruz. Ama bak, aradan geçen süre içinde artık bu işi merak eden her arkadaş iki bilgisayarı varsa evinde deneyebilir. Steam'in ev içi oyun akışı sistemi geldi. Biz de bunu anlatmıştık.
Tabii.
Evinde deneyebilir. Eğer hani şanslıysa Nvidia Shield cihazı varsa GeForce Experience üzerinden aynı sistemi deneyebilir. PlayStation 4 sahipleri PlayStation Vita ya da işte PS TV'leri varsa aynı şeyi PS4'ten deneyebilir. Yani bu uzaktan oyun oynama şeyi her yerden geliyor. Sistemi her yerden geliyor. Kaçışı yok. Bir Doğru. şekilde hayatımıza çıkacak.
Tabii canım, iyi de olacak.
Önümüze çıkacak.
Change.org'dan bir haber var. Onlar da sızdırmışlar maillerini. Mail adreslerimizi daha doğrusu.
40 bine yakın mail adresi.
Evet.
Change.org'daki dilekçelere, online dilekçelere imza atanların adresleri bunlar.
Hı hı.
Evet, sızdırılmış, çalınmış. Sadece adres bu, hani spam şey olacak. Zaten Change.org spam yapan bir firmaydı. Şimdi bu adresleri çalanlar da gönüllerince kullanacaklar.
Gerçi habere bir güncelleme yapmışlar ama 100 adres çalındı diye Change.org bir şey vermiş.
Umarım öyledir.
İnşallah.
Şimdi bunun riski şu Murat. Burada da işte şimdi bu adresler şifre falan yok. Sadece adres ama bir bilgi var işte. Bunların hepsi Change.org kullanıcısı. İşte bu adamlara öyle saldırı yaparlar. Change.org'dan geliyor diye mail atar adam. O yüzden işe yarar. O yüzden tehlike. Umarım gerçekten 100 de kalmıştır.
Evet.
100 şanssız arkadaş.
Ya. Exit 2015 Bilişim Günleri 9-12 Nisan tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeymiş.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde önümüzdeki hafta hemen başlıyor. Exit 2015. Görüyorsun program falan bayağı dolu. Farklı konular var. Hani e-ticaretten müziğe ya da ne bileyim işte sosyal medya kullanımına. İlgilenen arkadaşların değerlendirmesini öneririz.
Bedava değil ama.
Artık orada
bilet alacaklar.
Evet, değiyorsa kendi kendilerinin şeyine,
80 liradan ilgi
alanlarına 80 lira 100 lira ve de konaklamalı 200 liralık şeyler var, etkinlikler var. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu her sene tekrarlanan bir bilişim günleri. Exit 2015.
Evet. Avrupa Birliği Google'a bir araştırma yapıyor. Yine hani bu egemen konumlarını kötüye kullanma olayı.
Geçen hafta konuştuğumuz konudan Google'a bir sürpriz hazırlıyorlar. Biz geçen hafta şunu konuşmuştuk. Geçen haftaydı değil mi?
Geçen hafta diye
hatırlıyorum. Arama sonuçlarında Google'ın kendi sunduğu hizmetleri öne çıkarıp, hele bir de rakip aynı hizmeti sunuyorsa onu daha aşağı sıralarda gösterdiği iddiası vardı. Avrupa Birliği bunun üzerine daha fazla da şey ekliyor. Yine işte bu arama sonuçlarının manipüle edilmesi diyeceğim şimdi, değiştirilmesi, oynanması üzerinde falan konularında. Bunun dışında Android'deki büyük gücünün de tartışılacağı falan düşünülüyor. Avrupa Birliği biliyorsun bu konularda Amerikan firmalarına Avrupa Birliği genelde böyle ters gitmeyi seviyor. Intel'i, Microsoft'u geçmişte çok sıkıştırdılar. Şimdi biraz da Google zaten nasibini alıyordu da biraz daha terleyecek.
Evet. Gerçi o konuşulan cezalar da bu firmaları batıracak şeyler değil ama tabii acıtacak yine de. Şimdi gelelim bizim haberimize, her türlü izinsiz mesajlaşmanın takibi alınacağı ve para cezasına çevrileceği haberi. 1 Mayıs'tan itibaren bir SMS cezası 50 bin lira olacakmış.
Şimdi müthiş güzel şeyler var bakanın söylediklerinde. Diyor ki hani ceza var SMS'e. Artı mutlaka hani SMS sırf SMS değil, e-mail'de de SMS'de de işte listeden çıkma gerçek olarak olacak. Hani öyle yalandan değil. Tamamıyla bunlar bizim. Bir kere 1 Mayıs'tan itibaren diyor izin almadan mesaj gönderemeyecekler. Burada şeye dikkat etmek lazım. Firmalar şu anda bu izni senden tuzakla almaya çalışıyor.
Evet, başladı çalışmalar.
İşte şey cici bici vereyim sana, boncuk vereyim diyor.
Araba çekilişine katıl.
Şu izine, şu izini şuraya bir imza at. Bak bir sıkımlık diş macunu vereceğim. Hmm. Ama dikkat etmek lazım. Evet. Orada şey aslında senden işte bu mesajları kabul ediyorum izni. Murat bir şey değişecek mi?
Ya bilmiyorum. Çok iddialılar vallahi, inşallah değişir.
Bir şey değişecek mi? Şu telefona gelen mesajları biliyorsun.
Evet.
Sen
hemen çok, hissedeceksin zaten olursa.
Ne kadar çok SMS, ne kadar çok arama geldiğini biliyorsun. Artı önümüz seçim.
Ya.
Seçimde zaten siyasiler kendileri bunu kullanıyorlar.
Doğru.
Ve acaba hani nasıl olacak?
Geçtiğimiz döneme göre de, yıllara göre de bayağı bir artış var bu kanalların kullanımında. Hatta AdSense bayağı yoğun kullanılıyor. Bizim izleyicilerimiz de zaman zaman bundan rahatsız oluyorlar. Siyasi parti reklamı çıktı diye. Onu ben almıyorum. Onlar kendileri veriyorlar. Yasak olmasına rağmen bir şekilde artık kategorilerini mi yanlış seçtiriyorlar? Google'da yiyor bunları.
Ya şimdi tabii orada şöyle bir şey var. Sen reklam veriyorsun. Reklam veren biri olarak pompalı tüfek reklamı verip de bu çocuk oyuncağı diye verirsen, benim gördüğüm kadarıyla bir denetim mekanizması yok. Yayına giriyor. Şikayet olursa bakılıyor. O yüzden sen bir reklam yayınlayan olarak ben parti reklamı istemiyorum desen bile, adam çamaşır olarak kendine girdiği için çıkıyor.
Öyle.
Yapacak bir şey yok.
Biz şöyle, şikayet olduğu zaman bize düzgün linkleyen arkadaşlar oluyor. Hani ben, bana çıkmıyor abi. Ben en çok ona deliriyorum. Bana çıktığı zaman hemen engellemem çok mümkün. Çıkmazsa birisinin bana link atması lazım. Screenshot yolluyorlar abi bana. Bakın çıktı diye. Hiçbir şey yapamıyorum.
Yapmıyor. O bize hiçbir şey kazandırmıyor. Malzeme sağlamıyor.
Tamam, tıklamak istemiyorsan bir kere tıklayıp bana o linki verin. Bir daha kimse tıklamasın.
Evet, biz onu iptal ederiz.
Evet. Şeyler de var bu arada, hani teklifler gelmeye başladı ajanslardan, siyasi parti reklamı ister misiniz diye. Biz onları da geri çeviriyoruz.
Olacak tabii ki.
Tabii.
Gerçi şu var. Şimdi televizyonlar, gazeteler, işte tişörtçüler, bayrak üretenler, matbaacılar falan, herkes bu çılgınlıktan payını alırken,
evet,
niye sende çıkması sorun oluyor da sen bu reklamları kabul etmiyorum demek zorunda oluyorsun? O da başka bir
öyle
bir gün oturulup konuşulması gereken bir şey aslında.
Öyle, doğru.
Hani çünkü televizyonlara girecek bu reklam. Hani bu arkadaşların işte çıkmasın rahatsız oluyorum diyen arkadaşların kaçma şansı yok ki. Kapının önüne kamyonet geliyor, davul zurna çalıyor.
Doğru.
Hani böyle bir siyasi reklam iş oluşumu var.
Doğru.
Şeyle megafonla anons yapıyor adam. Ama biz tamam, biz şey değil, sonuçta yeterli reklam geliyor, hani gelmesin diyorsun. Onun yerine tercihimiz bizim teknoloji reklamları.
Doğru. Ya teknolojinin şöyle bir tarafı var abi, biz içeriğimiz gereği bu insanların, bu siyasetten sıkılmış insanların birazcık rahatladığı bir yeriz. Adam orada da onu görmek istemiyor, biz de saygı duyuyoruz bugüne kadar, böyle geldi.
Doğru.
Bir hırsızlık hikayesi paylaştım abi şimdi. Şeyde, linkten okusunlar, bayağı uzun ve eğlenceli bir şey. Adamın birinin abi Amerika'da cep telefonu çalınıyor, iPhone'u.
Tamam.
Çalınıyor, artık yapacak bir şey yok. Ve ama sorun şu, adamlar onu öyle resetlememişler bile doğru düzgün. Öyle satmışlar.
Hmm.
Yeni sahibi fotoğraf çektikçe bir süre sonra eski sahibine fotoğraflar geliyor abi.
Şey, cloud'a senkronize
evet,
ediyor tabii.
Geliyor. Bu adamın yeni fotoğrafları da ona gidiyormuş. O adam anlatamamış detayını, niye öyle olduğunu. Hmm. Teknik bir adam değil. Ama bunlar birbirlerinin fotoğraflarını görüyorlar. Çin'de çıkıyor telefon. Çin'deki adam fotoğrafları silip geçiyor. Umurunda değil. Hmm. Ama tabii telefonu çalınan adamı görüyor.
Tabii.
Ve diyor ki ya ben çalınan adamı galiba buldum deyip bunu Twitter'da koyuyor. Çinliler bunu bir fark ediyorlar. Biliyorsun onların kendi sosyal ağları var. Weibo'ydu.
Evet. Evet.
Orada bu bir yayılıyor. Bu adam bir ünlü oluyor. Telefonu çalınan adam. Çin'de seferberlik başlıyor. Kim bu adam? Hani Çin'deki bu sahibi şey kim? En sonunda adamı buluyorlar. Bir adam böyle yani kendi haline bir adam çıkıyor. Meğerse zaten dünyadaki çalınan telefonların çoğunun Çin'de bunun satıldığı pazar varmış.
Evet.
Oradan alınıyormuş. Adam da oradan almış. Adam çalan adam değil. Satın alan adam.
Ya Murat bu olay geçmişte de aynı şey oldu. Çünkü işte bulut senkronizasyonu sayesinde telefon senden kopup gitse de içindeki accountları silmediyse adam işte fotoğraf çektikçe yükleniyor. Bu 2-3 sene önce de oldu. Arap bir ülkesine, Irak'ına gitmişti adamın telefonu. Fakat mesela orada şöyle bir hata yaptılar. Bu olayı ilk hani daha önce de defalarca yaşanmıştır. Belki böyle gündeme gelmemiştir ama ortalığa düşen adam şey diye tutturdu. Hani benim işte bunlar telefonumu çalanları buldum falan diye.
Ne?
Değil kardeşim, onlar senin ikinci telefonunu bir şekilde ikinci el olarak ya da belki bilerek satın almış adamlar. Çalanlar kim bilir? Çalan kendisi kullanır mı bu işi yani profesyonel yapan adam? Onu tabii ki anında okutuyor. Belki de bilmem kaç kere el değiştirmiş zaten. Senin telefonun İngiltere'den, Almanya'dan çalınmış, Mısır'a kadar gitmiş.
Doğru.
İşte hani orada o hataya düşmemek lazım. O telefonu elinde tutup da fotoğraf çeken büyük olasılıkla bir yerden onu tezgahtan aldı.
Tabii.
Gitti.
Adamı da şey işte buluyorlar ve bunları buluşturuyorlar en sonunda. Hatta bayağı bir olay oluyor. Adamı da telefonunu geri veriyorlar tabii ona.
Aman iyi.
Böyle
çok teferruatlı, çok teferruat olmuş ya.
Tabii tabii. Ama şeyi gösteren, yani internetten, yani sosyal ağın gücünü gösteren şeylerden bir tanesi.
Ve işte bulut.
Evet.
Bulut bilişim bu işlere yarıyor.
Doğru. Bu hafta bir de Windows Phone için MS-DOS çıktı, haberleri çıktı. Onu da ekledim.
Yo, tabii ki bu hafta 1 Nisan yaşandı.
Tabii.
1 Nisan'da işte her site ya kapanıyoruz.
He.
Artık yani ya, buna sene 2015... Hala kapanıyoruz şakası yapan
yapmayın
site var.
Ya, komik değil. Herkes yaptı.
Yapmaya site sahibi olmanın şartı.
Evet.
Bir kere yapacaksın. İşte bir de yani ben 1 Nisan'dan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü her zaman bir bilgi kirliliği oluşuyor. Ve yıllar sonra şeyi görüyorsun. Hani bu şakaların hala yaşadığını görüyorsun. Adam hala şeyi söylüyor. Şimdi mesela işte Windows Phone için MS-DOS. Bu Microsoft yaptı herhalde bu şakayı. Güzel bir şaka işte. Yani MS-DOS çıktı Windows Phone olacak iş mi?
Güzeldi
ama. Bak büyük olasılıkla burada da yıllar sonra göreceğiz. Zaten tabii çıkmıştı falan diye adamın konuştuğunu göreceksin.
Zaten bak o sitelerin de hepsi ertesi gün açıklama yapmak zorunda kalırlar. Arkadaşlar şakaydı diye. Evet. Çünkü insanlar inanıyorlar.
Evet.
Kuzey İrlanda'da.
Biz de kapansaydık.
Ya bizimkilerine hakikaten
biz
inanılırdı.
Biz hiçbir şaka maka yapamadık yani.
Evet.
Bize şaka yaptılar.
Seneye düşünelim abi bir şey. Ama kapandı olmasın.
Havaya uçtu. Ya da gerçekten kapatacaksın. 1 Nisan'ın en gıcık tarafı şu. Kimi adamlar 1 Nisan'da ciddi işler yapmaya çalışıyorlar.
Evet.
Bunun en abartılı örneği Gmail'dir. Google Gmail'i 1 Nisan'da açtı. Ya da duyurdu.
Kimse inanmadı.
Ben dahil. Böyle kimi adam 1 Nisan'da ciddi ciddi bir iş yapmaya, bir şey duyurmaya kalkışıyor. Kardeşim kim yapma işte, kimse inanmıyor.
Evet. O gün abi sen de bir iş yapmayacaksın. Hiçbir şey de okumayacaksın, geçeceksin.
Okumayacaksın.
Evet.
Okumayacaksın. Ben çok kandım şimdiye kadar. Bu teknoloji
kanılır tabii
dünyasından abi. Haberlere. Çok kandım. Çünkü kimisi hani bir şaka olduğunu hissettirecek şekilde yazılıyor. Ama kimisi çok düzgün kaleme alınıyor. İnanıyorsun.
Öyle.
İnanıyorsun. Yani bir ipucu verilme. Ha kimisi de şaka değil.
Hı.
Yani şimdi ne bileyim işte Levent öldü diye mesaj yazan oluyor.
Onu da yapmışlar.
Ya bunun bir şakası yok. Yani şey değil ki, olabilir çünkü adam
tabii
ölebilir.
Tabii tabii.
Üzerinden tır geçer.
Hı.
Yani bunun şeyi yok. Ya orada diyeceksin ki yani nasıl öldü? İşte şeye, galaksiye roket yollayayım derken işte üzerine şey döküldü. Roketin benzini döküldü. Dersen birazcık ne diyorlar ya bunlar derler. Ama
biz seneye şey yapalım abi, seni kapıya sıkıştıralım.
Yapay zeka ile Siri ile Cortana sıkıştırdı metro kapısına.
Evet.
Eş birliğine gidip. Evet.
Bak bu da enteresan bir haber. Kuzey İrlanda'da öğrencilere Minecraft bedava.
Evet, yani Minecraft bedava bir yazılım değil ama Kuzey İrlanda'da hükümet masrafı, lisans ücretini çekecekmiş. Öğrencilere Minecraft'ın bir edu
sürümü var. Daha da hani tam eğitim olacak hali. Bunu ücretsiz sağlayacaklarmış. Eğitim aracı olarak çünkü tanımlamışlar.
Evet.
İşte şeyi söylemiyorum hani yasaklandı falan kısmını söylemiyorum. Artık biz bunu sadece söyleyelim geçelim.
Evet. Kinect ile ilgili bir haber var. Windows için Kinect V2 versiyon 2 üretimi durmuş.
Evet. Microsoft artık şey diyor. Xbox One için olan Kinect'i alın. Bir ara adaptör var bir de. Onu tek satmaya başlamışlar. Onu alın takın diyor.
Hmm.
Hani Kinect'in, Windows için olan Kinect'in özelliği o takabilecek halde direkt bilgisayarına USB'den takabilecek halde olmasıydı. Gerek yok demiş artık Microsoft.
Microsoft'tan devam. İlk bir Xbox'ın bedava verilme olasılığı varmış. Hani zamanında konuşulurken evet. Nasıl yapalım bu işi derken.
Şimdi tabii yıllar sonrasında hikayeler ortaya çıkıyor.
Tabii.
O zamanki geliştiricilerle röportajlar yapılmış. Bu tabii Xbox 360 falan değil. O kocaman kutu gibi olan ilk tabii. Xbox. Oyun geliştiricilere gittiklerinde hani ilk başta zaten hani Microsoft cephesinde de bu iş oluşturulurken ya bedava verebilir miyiz konusu ciddi ciddi düşünülmüş. Oyun geliştiricilere gittiklerinde de hani bizim konsolumuza oyun yapacak mısınız görüşmelerinde oyun geliştiricileri şey demiş hep yani eğer öyle hakikaten bedava verebilecekseniz süper. Hani biz de ilgileniriz demişler ama tabii öyle bir şey olmadı kesinlikle. Biraz da zor bir şey yani koskoca bir cihazı bedava verebilmek. Hani tamam biliriz işte oyun konsolları genelde ilk yıllarında zararına satılır. Bir kitle oluşsun diye falan ama bedava vermek de
yani
biraz zorlar.
Gerçi çok da kar etmiyorlar hatta zarar ediyorlar. Haberleri çıkmıştı biliyorsun. Donanımdan en azından.
Amaç aksesuardan kazanmak oyundan kazanmak. Bir şekilde. Ya zaten Murat ben bir konsol kullanıcısı olarak buna kesinlikle hani doğru olduğunu imzamı atarım. Ben Xbox 360'ı aldım 2009 yılında. Sonra bir süre sonra birkaç yıl sonra şeyi fark ettim. Ya hani Microsoft puan oyunları falan almak için Microsoft puanı alıyorduk ya o zamanlar. Microsoft parası alıyorduk ya da işte her neyse. Ya verdiğim para ciddi boyuta çıkıyor bir süre sonra. Yazıyordum çünkü her puan aldığımda ne kadar harcadığımı. Bir süre sonra baktım ya bir konsol parasını harcamışız rahatlıkla. Ama konsola $300 verdiğinde bir fabrikada sana bir mal, bir üretilmiş bir ürün veriyor. Ama yazılıma verdiğinde temiz, hani diyorduk ya bu yerli oyun üreticileri temiz ihracat yapıyor. Orada da kasaya temiz para giriyor.
Öyle. NASA'dan bir haber. Genelde Hamdi'nin haberleri olur bunlar. Şey konuşuyorlarmış şimdi NASA'nın bütçelerinin kesintisi. Obama'nın bir planı varmış. Böyle onaylanırsa ciddi kesintiler var. Hatta şeyi işte riske atıyor. NASA görevlerinden bir tanesini bir de şeyi biliyorsun iki tane bunların araçları var şu anda. Luna ay için bir de Opportunity şeyde.
Evet.
Mars'ta. Bunlar pahalı işler. Bunların artık hani devam edememesini sağlayacak kadar büyük kesintiler söz konusu. Tabii tartışma yaratıyor. Çünkü işte diyorlar ki yarın öbür gün devam edilmeye kalksa bir daha atacaksın onları. Atmak sorun değil. Hani parasını buldun. Onları tekrar başarılı şekilde kondurmak sorun. Bir sürü zaman kaybı. Hani olanı işletmek her ne kadar pahalı da olsa yine aslında uzun vadede ekonomik olanı.
Ya Murat orada tabii şöyle bir durum var. Bu Mars araçları tahmin edilenin, öngörülenin kat kat üzerinde sürelerle çalıştılar. Bu aslında süper bir şey. Yollamışsın.
Tabii.
Normalde 3 ay bilgi alırım diyorsun. 3 yıl bilgi veriyor. Tabii ki süper bir şey ama bir yandan da paranı ona göre hazırlamışsın. Diyorsun ki bu işte 3 ay çalışır. Buradaki işte mühendis Murat Efendi'ye de biz 3 aylık maaş veririz. Hı-hı. Sonra onu zaten proje için almıştık. Azat ederiz diyorsun. Hı-hı. Ona göre para hazırlıyorsun. Alet çalışıyor. Tamam güzel bilgi akıyor, bilim akıyor ama
doğru.
Sen bu işi 3 milyon dolara bu iş kapanacak diye varsaymıştın. Oldu 30 milyon dolar masraf. NASA bunun sıkıntısında. Ama yine de tabii şalterine basıp kapatmak çok zor. Çünkü gitmiş orada hazır. Başarılı bir şekilde inmiş. Bunu şalterine basıp kapatmak müthiş bir zor bir karar.
Öyle.
Öldürmek. Ama bir yandan da tabii ki bütün dünyada ülkeler sıkıntı hissediyor. Ve böyle projeler Murat, işte Mars'a robot gönderip gezdirmek falan sana yıl sonunda yeni bir şey yaptıma dönüşmüyor. Bunlar çok uzun vadede bir şey kazandıracak tabii, şeyler. Bunu halka bir yerden sonra anlatamıyorsun.
Ya yani, aslında bakarsan bu bütün Interstellar filmleri falan filan biraz da bunun için, o ilgiyi sıcak tutmak için.
Bilimi sevdirmek ya da işte bu popülerliği yüksek olan projeler. Böyle işte canlı yayında falan, yok uzay istasyondan canlı yayın, yok Mars'a inişi canlı seyredin falan. Tabii ki bu işi sevdirmek için, popülerleştirmek için. Ama paralar büyük, kurtarmıyor. Sen popülerleştirmek de istesen ne yapsan yap, o kadar büyük paralar kullanıyorsun ki dönmüyor.
Şey kapısı açık. Hani Amerikan hükümeti parayı kesebilir ama NASA başka bir yerden temin edebilir. O kapı açık ama tabii büyük paralar olunca işler biraz zor oluyor tabii ki.
Şimdi NASA tabii şey de yapamıyor ki. Öyle bir görüş de var. Diyorlar ki parasını kazansın. Hani mesela biliyorsun ülkemizde mesela üniversiteler işte iş yapıyorlar piyasaya. Mühendislik hizmetleri sunuyorlar. O şekilde hani NASA'da parasını kazansın diyorlar ama bu tür kuruluşlar o şekilde yaşayamaz. Çünkü yani şeye benziyor be Murat bu. Yani biz hep şey istenir ya böyle, sanatçılar falan fakir olsun istenir ya böyle, iyi bir arabaya falan bindiği zaman vay işte bilmem neye biniyormuş şerefsiz falan. Ya niye sürünsün mü? Sürünsün. Şey işte, iyi gitar çalıyor sürünsün ama. Şey olmuyor ki işte, ya sanatçıyı biliyorsun, Rönesans bilmem ne çıkışını biliyorsun. Adamlar ne diyor işte, Da Vinci'nin süper olmasını nasıl sağlıyorsun? Diyorsun ki abicim ben senin ekmeğini vereceğim. Sen sırf resim çiz diyorsun. Adam da süper çiziyor. Çünkü öbür türlü gündüz boyacılık yapıp akşam evde çizmesini bekliyorsun. Olmuyor o zaman işte. O zaman amatör kalıyor. Olmuyor. Bilimi de desteklemenin yolu bu. Bilim adamına gündüz okulda öğretmenlik yap, akşam da işte moleküler biyoloji çalışırsın dedin mi, ne o öğretmenlik tam oluyor ne moleküler biyoloji tam oluyor.
Evet.
Sen ona... Tamam bu bazıları için hani kabul edilmez bir şey ama sen o adama şey diyeceksin. Ben senin maaşını vereceğim kardeşim. Bütün gün mikroskoba bak. Diyeceksin. Hiçbir şey de çıkmayacak. 10 sene bakacak, 10 sene sonunda şey çıkartacak. Diyecek ki bu olmuyormuş.
He.
O da bir veridir.
Tabii.
Ama bu çıkacak. Ya 10 sene sonra şey çıkmayacak oradan işte. Lazer silahı çıkmayacak. Bir kavram çıkacak, bir kuram çıkacak.
Tabii.
Çok pahalı işler. Ama devletlerin sahip çıkması lazım.
Ki burada mesela bu Ay'a giden modülün de önemi şu, suların yerini araştırıyormuş yeraltı sularının. Yarın öbür gün diyorlar ki koloni yapacaksanız bir yere bunlara ihtiyacınız olacak.
Evet. Bir de su taşımakla uğraşmayacaksın.
Evet.
Evet.
Bakalım. Yani tabii her şey son saniyede değişebilir. Bu bir teklif. Xbox One'ın oyunlarından Quantum Break 2016'ya ertelenmiş.
Evet. İlk duyurulan oyunlarından biriydi. İlgi çeken oyunlarından biriydi. Çünkü hani ne bileyim işte Call of Duty bilmem kaç değil. Sıfır yeni bir konsept. Bildiğim kadarıyla bu Avrupa tarafında bizim bu Future Mark'çıların, Remedy'nin falan şeyi. Onlar aile olarak ben görüyorum hepsini. Onların birer girişimiydi. 2016'ya kalmış. Ya ben bu haberi şu yüzden ekledim. 2016'ya ertelemeler başladı.
Evet.
Hani artık başka sırf bu oyun ya da Xbox değil konu. 2016'ya ertelemeler başladı. Artık daha başka bakalım nelerin haberi gelecek.
Bakalım şeyin tarihi yaklaşıyor abi, GTA 5'in.
Son saniye. O daha daha bu tarihte bir de hani 10 gün kalmış. Ertelenirse çok olay olur. Herhalde daha da ertelenmez.
Herhalde.
Tahmin ediyorum.
Codemasters 4, 3. 4'ü Steamworks'ı da güncellemiş ve tüm sahiplerine de DLC hediye etmiş. 4-3.
Evet, bu 4 biliyorsun çok güzel bir rally oyunu. Güncel pek rally oyunları çıkmıyor. 4 serisi devam ediyor. Birazcık böyle işte sokak kültürü içeriyor çok fazla. O yüzden hani bir Colin McRae rally falan gibi değil ama tozda toprakta araba kullandığın en iyi oyun da bu 4 serisi. Codemasters güzel bir şey yaptı. Biliyorsun Games for Windows kapandı. 4'ün içinde de bu var. 4'ü güncelleyip Games for Windows'u kaldırdılar. Üstelik bütün 4-3 sahiplerinin Steam listesinde şey çıktı. 4-3 Complete Edition diye yeni bir oyun çıktı. Yenisi bütün DLC'lerini falan içeren oyunu eski oyunun sahiplerine ücretsiz sundular. Bu şu yüzden önemli. Şu yüzden biz de bunu haber yaptık. Geçmişte aynı durumda bazı firmalar şey dediler, bir daha alacaksınız demeye kalktılar müşterilerine. Capcom zannedersem bunu yaptı. Ya da işte ya oyunu aktardık ama DLC'ler yok falan gibi bir şeyler çıkarttılar. Codemasters çok doğru bir hareket yaptı. Gönülleri kazandı.
Evet. Bunun da ismini böyle okuyunca tuhaf oluyor. 4. Evet abi. 4-3. 2-1. Valla oyun haberlerim bu kadar gözüküyor.
Bu hafta pek oyun dünyasında Dark Souls 2 PC'ye geldi. Şey var, DLC'siyle falan büyük paket olarak geldi. PS4'e de zannedersem geliyor. Bloodborne'a bulaşmıştık. Bir de Dark Souls 2 geliyor şimdi. Aynı yine From Software. Aynı mantık. Ama buna herhalde bir de buna el sürmeyiz herhalde.
Evet, evet. Benden haberler bu kadar. Bakalım. Bir şeyler diyor musun Levent abi bizimle ilgili?
Şunu söylememiz lazım. Hani şimdi Teknoseyir'de çeşitli hareketler var. Şimdi bizim orada moderatör olarak atadığımız Emre var.
Evet.
Ya Emre, biz Emre kendi kafasına ben moderatörüm diye ortaya çıkmış çeşitli uygulamalar yapan birisi değil. Ona bu görev rica edildi. Kendisi de kabul etti. Kişisel bir, yani şimdi Emre'nin kendisine, çünkü hani Emre bazı uygulamalar yapıyor. Bazı kullanıcıları süreli süresiz uzaklaştırıyor falan. Tabii kendisine hani hep böyle olur ya forumlarda, kişi olarak çok saldırı var. Yok, Emre bir iş yapıyor ve Emre çocuk değil, iş güç sahibi. Mesleği olan, öğrenimini tamamlamış, hayatını sürdüren bir insan. Öyle hani vay işte çocuk beni banladı da tatmin oldu falan, o noktada değiliz hiçbir zaman. Bunu söylemek lazım. Emre Teknoseyir'in bekası için diyelim uygun gördüğü, yani biz ona o yetkiyi ve onun kararlarına itimat etmişiz.
Öyle.
Uygun gördüğü uygulamaları yapıyor. Tabii ki insanlık halidir. Her zaman %100 doğru yapılacak diye bir şey yok. Bunlar hep olur ama...
Biz yapsak biz hatasız mı yapacağız?
Kesinlikle biz de aynı şeyleri tekrarlarız. Ama şu var, Emre'nin bir hatasından ötürü kimse ölmüyor. Uçaklar düşmüyor.
Evet.
Hani o yüzden dünyayı yıkmaya da gerek yok. Çok bir hatalı bir şey yok. Olabilir.
Olabilir.
Olabilir. Ama dediğim gibi kimse ölmüyor o yüzden.
Zaten o yüzden bizim bu akışı da Hamdi biliyorsun bu hafta kapattı yine tekrar.
Evet, mecburiyetten.
Mecburiyetten, çünkü moderatörlü sistem gerekiyor işte öteki türlü. Emri de tek başına yetemiyor.
Evet,
Emre daha çok moderatör lazım.
Evet.
Daha çok hata demek bir yandan da, daha çok moderatör.
Ya hata da olur. Şöyle durumlar var Murat. İşte yıllarca biz de forum yönettik.
Evet.
Şimdi uzaklaştırıldığı zaman ya da engellendiği zaman hani 10 saniye içinde tekrar bir account alıp üye olan adamlar var. Bu kullanıcılar bir süre sonra moderatörün fazla ısınıp arıza yapmasına neden oluyor. Evet. Çünkü moderatör bir süre sonra her yeni üyeyi bu yine o mu diye bakmaya başlıyor. Şaşılacak derecede doğru karar verirsin orada. Genelde o adamı anlarsın ama bazen anlamadığın da oluyor.
Oluyor.
Bazen suçsuz adamın o filanca sorunlu adam zannedilip atıldığı da oluyor. Evet. Yani bunlar Dark Art Verde oldu. Teknoseyir'de de olur, olmuştur ya da olacaktır. Olmuştur. Alakasız adamın o adam, o hastalık adam zannedilip atıldığı oluyor. Ya da işte o adamın kendisinin, o gerçi daha çok daha nadir ama gizlemeye gizlemeyi başardığı oluyor. Olacak işte, yapay zeka yapmıyor, insan yapıyor.
Evet.
Ha, burada önemli olan şudur. yöneticinin, forum yöneticisinin ya da işte teknoseyirdeki yöneticinin, herhangi bir sosyal mecranın yöneticisinin kişisel kararlar, yani kişisel ben tipine gıcık oldum, konuşmasına gıcık oldum, attım türü kararlar verme lüksü yok. Belirlenmiş, üzerinde uzlaşılmış kurallara göre eylemler, uygulamalar yapması gerekiyor. Biz de bu konuda pek emreden bir şikayetimiz yok bu konuda.
Evet. Zaten işte bu akış kapanınca abi insanların kendi hesaplarının başına bir şey gelmemesi için daha dikkatli olması evet. gerekecek. Çünkü geri gelebilir yine ama geri gelene sıfır takipçi. Onu takip eden yok. Hayda her şey yeniden başlayacak
tabii
falan.
Tabii ki, tabii ki. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. TeknoSeyir'de böyle kullanıcılara bir uygulama yapabilen, yani engelleme süreli ya da süresiz olarak engelleme uygulaması yapabilen Emre'dir. Hani editör ünvanlı ya da editör yetki düzeyinde kişilerde böyle bir yetki yok. Hı hı. Emre şu anda bir tek Emre değil mi moderatör?
Moderatör Emre.
Evet, sağ olsun. Başka hani ve şey de yok bizde. Yani bunlar bu tür yapıların çok 90'lı yıllarda emekleme döneminde yaşandı. Yani belli bir olgunluğa gelmiş yayınlarda ben işte hani seni attırırım, şöyle yaparım falan öyle bir şey yok. Hı hı. Hani onlar amatör yayınlarda, küçük yayınlarda olan şeyler. Onu da söylememiz lazım. Çünkü yanlış anlayan arkadaşlar oluyor. Hmm. Editörler içerik girme yetkisindeler.
Öyle.
Düzgün sistemlerde zaten böyle bir yetkilendirme gerekiyor. Sen ne dersin bu konuda?
Valla bu aynen öyle Levent abi. Kimse kafasına göre iş yapmıyor. Çok zor bir iş. Hatalar mutlaka olmuştur. Bize ulaşanlar var. Çok düzgün bir şekilde kendini ifade edip. Biz onları da değerlendirmeye tabii, çalışıyoruz. Tabii. Bir de tabii şu var abi. Her şeye anında geri dönemiyorsun.
Dönemiyorsun çünkü hızlıca olaylar evet. gelişiyor. Yangın şeklinde.
Bazen de bekliyorsun. O bir yangın bir sönsün bir bakalım. Hani uzaktan izliyorsun. Sonra yapıyorsun müdahaleni.
Evet.
Ama mutlaka yani takipteyiz. Hani bir şey yazmıyorsak hiç bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz anlamına gelmiyor.
Evet.
Bu arada tabii bu hafta şeyde birazcık sorun yaşadık. Biliyorsun bize Talha Turhal konuk oldu.
Konuk oldu. Biz uzmanı olduğu konuda.
Tabii uzmanı olduğu konuda çağırdık. Gayet de güzel bir verimli de bir yayın yaptık.
Ya yani orada Talha ile benim de hayata bakışım 180 derece farklıdır.
Öyle.
Ama bizim bir oyun paydamız var. Hı. Yani biz orada onunla onu paylaşıyoruz. O konuda da bir sürtüşmemiz yok. Adam da geldi burada. O oyunun zaten Türkiye'deki artık firmasıyla falan iletişimi olan neredeyse firmanın bir gayri resmi
Türkiye
temsilcisi durumunda olduğu için bize konuk olup oyunu anlattı. Başka hiçbir şey de söylemedi zaten. Öyle. Hani onun kişisel hayata bakışını araştırıp ortaya çıkarıp da işte sonra da TeknoSeyir işte nasıl böyle bunu adamı çıkarır falan ve işte tehditler falan. Ya bir kere ya adam misafir. Ayıp hani misafire bir saygı duymak lazım. Ve şu da var. Biz onunla bir paydada buluşmuşuz. O paydayı konuşmuşuz sadece. Hı-hı. Ya bilmiyorum sen ne diyorsun? Hani şimdi ben konuşacağım yine küfürleri ben yiyeceğim. biraz da siz bir şey söyleyin. Hamdi Hı-hı. zaten çocuk doğdu. Hamdi kurtardı.
Abi aynı bir fikirdeyim. Zaten Talha'nın ilk katılışı değil TeknoSeyir'e.
Geçmişte de yine bu konuları konuştuk.
Aynen bu konuları konuştuk. Kendi özel hayatında yaptığı şeyler bizi biz zaten şey de yapmıyoruz ki adam hani gidip çağırdığın adamın herkesin arkasında araştıracak halin yok. Ne yapacaksın buraya gelen konuktan bir de sabıka evet, kaydı mı isteyeceksin? Evet. Ama adam bir suç mu işlemiş? Hayır. Hiçbir şey yapmamış. Gayet işini yaptı gitti.
Ya zaten Murat sen bir şimdi şöyle bak artık kapanmış gitmiş bir şey. Bizi dinleyenlerin çoğu bilmiyor bile ne olduğunu ama mecburen hep geri dönmek zorunda kalıyorum. Şimdi benim kendi sistem Dark Hardware, benim kişisel tamam bir işti o da ama benimdi. Hmm. Bir tek ben vardım. Dolayısıyla ben burada istediğim gibi kararlar verebiliyordum. İstediğim gibi ben orada her zaman söylüyordum kendi. Hiçbir zaman bunu yapmadım ama ben orada şey diyebilirdim. Sarışınlar girsin, esmerler girmesin bu siteye. Hmm. Çünkü bir devlet kurumu değilsin sen.
Değilsin.
herkese şey olman falan gerekmiyor. Eşit uzaklıkta olman falan gerekmiyor. Açık açık kardeşim işte mavi gözlüleri alırım siteye, yeşil gözlülere mesaj attırmam diyebilirsin. Kişisel bir site.
Evet.
Ha ama işte bu her zaman öyle kalır. Biraz daha hani geniş çaplı bakıyorsan yine de özel bir firmasın. İstesen bunu istersen bunu yapma şansını saklı tuttuğun halde yapmazsın. Böyle. Ha ama şeyden alışanlar işte daha böyle küçük kişisel sitelerin geleneğinden gelenler çok fazla bunu kavrayamıyor.
Evet.
Yani şunu anlamak gerekiyor Murat. Hayatımızda her zaman istemediğimiz, birlikte olmak istemediğimiz insanlar olacak. Ve olacak, hiçbir şey yapamayacaksın.
Tabii ki.
Hiçbir şey yapamayacaksın.
Adam senin varoluşuna tehditte bulunmuyorsa, kafana silah dayamıyorsa yani fikrini söylemekte de özgür bu arada.
Yani şimdi kendisi de üzüldüğünü bildiğim için ya da üzüleceğini bildiğim için çok aynı şeye gelmek istemiyorum ama ben dediğim gibi ben Talha da bunu bilir. Benim Talha ile dünyaya bakışım öyle az buz değil. 180 derece zıttır. Hı hı. Ama Talha ile niye buraya konuk olur, niye konuşuruz? Çünkü Talha'nın hırsızlığı yoktur. Hırsızlığı sevmez. Hakkı hukuku tanır.
Süper efendi bir insandır.
Terbiyeli efendi bir insandır. Haksızlığa gelemez. Ben o yüzden tanıştım. Ben o sayede tanıştım Talha ile. Çünkü bir hırsızlığa isyan ediyordu. O sayede tanıştım. Bu konuların çünkü şeyi yok. Bu konuların, bunlar ahlakın ortak şeyleri. Hırsızlık herkes için hırsızlık. Bahsettiğimizde sadece işte birinin cebinden, cüzdanından para çalmak değil.
Tabii.
Genel olarak. O yüzden de hani onu bu kadar şimdi eleştiren falan insanlar bile aslında
bir
hani
tanesalardı.
Görseler bu ilkelerde birleşirler. Hı hı. Ha tamam, farklı detaylar var. Dediğim gibi hani 180 derece farklı baktığımız şeyler var. Hı hı. Kavgası yapılan şeylerler onlar ama biz burada bir oyunu konuştuk. Beraber oturduk. O oyunun dışında da hiçbir şey konuşmadık yani yayınımızda. Oyunun yerine kim olsaydı aynı sonuç çıkacaktı zaten.
Aynen.
Zaten Murat şeye bakarsan, işin bu duygusal tarafına takılmayan arkadaşlara bakarsan bir yandan da şey diyorlar ya, ben başkasından da aynı oyunu dinledim. Bu Talha'nınki 10 numara olmuş diyorlar. Hmm. Hani biz de ona bakıyoruz zaten.
Abi bir de abi şeyin sonu yok ki. Sen şimdi buraya yabancı birini çıkar, bir misafir et. Adam diyecek ki kardeşim, bu adam Müslüman değil, niye çıkardınız?
Ya bunu artık Murat terbiye edemezsin ki herkesi, yani olacak bu.
Yani
olacak, hani bu şekilde bir dövmek, misafiri dövmek.
Hayır adam şey işte yurt dışından konuğun geldi, burada sen sohbet edeceksin. Yani bu adam şimdi, Türk değil diye hani mesela atıyorum ben, bunun sonu yok yani.
O adamı da Facebook'tan şeyden araştırıp da bir şeyini mi bulacağız yoksa hani üzerine mi gideceğiz? Neyse çok uzattık Murat da ben Emre çok yıpranıyor çünkü Emre'yi bizim tabii ki biz doğru düzgün bir künye sayfası falan koymadığımız için de bu kaynaklanıyor. Emre'yi insanlar zannediyor ki bir şekilde bir yetki ele geçirmiş işte sistemin açığından falan yararlanmış. Onu bunu atan bir adam zannediyorlar. Yok o bir gönüllü olarak bizim ricamızla görev yapan bir arkadaşımız. Yarın öbür gün yorulur, yıpranır. Bambaşka birisi de gelebilir, birileri gelebilir, gerekecektir. Yok Emre farkındayız yani Emre ekipten birisi. Yaptığı uygulamalar da TeknoSeyir adınadır. Kişisel birisine gıcık kaptığı için bir uygulama yapmaz, yapamaz. Biz de buna asla hoş karşılayamayız. Bizi temsilen uygulamalar yapmaktadır. Doğru, en doğru kararı veremediği olabilir. Özür dileriz.
Evet.
Telafi etmeye çalışırız eğer şeyse, hakikaten bir haksızlık durumu olduğu düşünülüyorsa elimizden geldiğince telafi etmeye çalışırız. Ama olabilir, insanlık hali olabilir. Dediğim şimdiden evet. Özür dilerim yani.
Bir de abi konuk tarafında biz kişilerin uzmanlıklarına bakmaya devam edeceğiz. Bizim için
tabii
öncelik
ki.
Bu.
Tabii ki.
Senin dediğin gibi yani normalde biz onları çağırırken de kendi fikirlerimizi bir kenara bırakıyoruz. Profesyonel bakıyoruz. Hani bu adam bu işten anlıyor mu? Anlatabiliyor mu? Ama tabii şu da var. Hani adam 10 kişiyi öldürmüş, aftan yararlanıp çıkmış adamı da göz göre göre buraya getirip koymaz yani. Onun bir şeyi var.
Ama affedilmiş.
Kırmızı çizgisi var.
Ya hani. Şimdi Murat, öyle bir gelenek hasıl olursa kimse kimseye konuk olamaz.
Mümkün değil abi.
Sen de kimseye konuk olamazsın. Tabii. Herkes kendi ailesini çıkartmak zorunda kalır. Tabii. Arkadaşlarını çıkartmak zorunda kalır. Onu büyük basın kuruluşlarında bile var. Şimdi derler ki ya var işte günümüzde havuz var bilmem ne var. Doğrudur ama o onların derdi. Bir de şey olur ya. Kurursun kalırsın.
Aynen.
Şimdi bu oyunu konuşmak istiyorsun. Oyunun işte komünitesini kurmuş, topluluğunu kurmuş, firmasıyla irtibata geçmiş, artık hani bir neredeyse bir resmi kanal haline gelmiş kişi. Daha işte ne olacak? Çıkartmayacağım. Bu önemli oyunu da görmeyeceğim. Hı-hı. Ya bu önemli bir oyun hakikaten. Sırf hani şey değil bu Creative Assembly miydi firması? Bu adamlar bu konuda zirveye oturdular. Ve iyi gidiş Total War serisi marka oldu. Görmeyelim mi? Bunu görmeyelim. Yani öbürsü gün öbürünü görmeyelim. İşte filanca Warhammer dünyasının uzmanı da sokağa gelirken tükürüyormuş. Onu da tamam tükürmesin. Ama tükürmüş. Onu da o yüzden çıkartmayalım. Warhammer dünyasına da girme. Olmaz böyle. Kurur mümkün kalırsın. Ilerli. Bir köşede kurur kalırsın.
Evet.
Hep böyle şimdi olduğu gibi LHP konuşur. Artık onu da dinleyen yok. Nereye kadar ya? Başka sesler hep söylüyorum. Ben kendi sesimden bıktım. Başka sesler, başka düşünceler, başka bakışlar. Aynı meselelere farklı bakışlar.
Tabii ki.
Bunlar olsun. Neyse aynen çok öyle. Mu konuştuk bilmiyorum. Yok Murat abi. Şimdi yine bir ton küfür mü yiyeceğiz? Artık bunu aldım ben de ama bilmiyorum herhalde söylenmesi lazım.
Söylenmesi lazım abi.
Evet.
Yoksa teknoseyere konuk bulamayacağız. Yani evet. Herkes linç edilme korkusuyla. Evet.
Bizim kişisel olarak bizim duruşumuz, görüşümüz bellidir. Evet. Bizi yıllardır teknoseyir öncesinden tanıyorlar.
Tabii.
O konuda bir değişiklik yok. Tanıyan zaten deli gibi eleştiren arkadaşlar. Bizi tanıyan neden arkadaşlar? Bir yandan da aileden dediğimiz arkadaşlar, olarak bildiğimiz arkadaşlar. Yani bizde değişen bir şey yok.
Evet.
Kötü niyet de yok. Şey gibi düşünceler oluyor. Yani artık onu da saçmalamayın arkadaşlar işte. Yani yok şey diye. Hani bedava yani biz bedava biz Talha'ya bir para adam uçakla geldi. Para kendi cebinden para harcadı.
Programı yaptı ve gitti.
Ha, biz adama para mara vermedik. Diyorlar ki ya işte bedava ya o kadar da içerik sıkıntısı yok merak etmeyin. Yani burada 3 adam 4 adam var. O kadar içerik içinde ölecek değiliz. Biz iyi içerik olduğu için
konuğunu
çağırıyoruz. Bileni çağırmak istedik. Abi,
ötekini türlü de yapınca da laf yiyoruz. Ya bilmiyorsunuz niye konuştunuz oluyor bu sefer de. Kendin yapmaya kalksan her şeyi yapamazsın.
Şimdi Minecraft yaptık. Onun şaşı siz bilmiyorsun. Ya bilmiyoruz zaten biliyoruz demedik ya. Ama biz ne konuşuyoruz? Minecraft'ta adam karısını öldürüyor dediler. Onu konuşmaya çalışıyoruz. Ve Bloodborne'u yaptık. Ya işte bilmem ne orada öyle o kadar çok ölünmüyor aslında bilmem ne. Ya hiç önemli değil. Ben sadece oyunun genel halini gösteriyorum ve ben hiç bilmeyeni hedefliyorum. Bilenler zaten biz Bloodborne'un incelemesinde bile ne dedik? Bunu zaten pre-order yaptılar. Şey bekliyorlardı, unlock olacağı saati bekliyorlardı.
Tabii.
Yani ben hiç bilmeyeni anlatmak istiyorum. Artık
teknoseyir konuktan ağzı yanmamış da bir yalan değil. Biliyorsun biz konuk çağırıp da çok fazla yayın videomuzu geri çekmek zorunda kaldık maalesef.
Birkaç tane oldu.
Evet, işte bir Transformers'ımız var.
Onlar hepsi hataydı.
Evet.
Yani ya Minecraft'ta konuk arkadaşın içine sinmedi. Evet. Ortaya konan çalışma. Transformers hataydı. Elle tutulacak tarafı yok onun. Şimdi Transformers diye aratınca da bizim seninle daha önce yaptığımız bir video çıkacak. Onu bulacaklar. ya oluyor Murat, oluyor işte. Biz de bir yandan bilmem kaç yıl, 4 yıldır yayındayız, bilmem neyiz. Biz de daha hala öğreniyoruz. Bu işin kitabı yok. Öncüsü yok. Öncüsü sensin ya, herkes sana bakıyor.
Evet.
Senin hatalarından öğreniyorlar, senin doğru yaptıklarından öğreniyorlar. Bazen uçurumdan aşağı yuvarlanıp gidersin.
Tabii.
Çünkü biz web sitelerimizde de bu durumdaydık. Ya. Örnek alabileceğin kimse yok. Yani ben 96 yılında Toms Hardware açılmış, 97 yılında ben kendi sistemi açtım. Şey, ormanda işte kese kese çalıları gidiyorsun. Önünde çukur varmış, bazen uçuyorsun. Ha, senin arkandan gelen işte bu Bloodborne gibi oyunlarda not bırakıyorsun çukur var diye. Arkandan gelen bakıyor, çukur varmış diyor. Ya da görüyor senin orada 30 parçaya ayrılmış halini. Düşmüyor. Aklı varsa düşmüyor.
Yani.
Ama biz o yolu açıp çukura düşen adamlarız.
Maalesef.
Affetsinler kusurlarımızı.
Evet. Evet. Senin dediğin gibi günün sonunda da kimse ölmüyor, yaralanmıyor, etmiyor. Bu içeriklerde faydalanan insanlar var bir yandan eleştirenlerin yanında.
Tabii.
Bakacağız işte, devam ediyoruz abi yolumuza bir şekilde. Önümüzdeki hafta işte inşallah Hamdi de gelir.
Evet.
Yine üçlü bir şekilde devam ederiz.
Evet.
Görüşmek üzere diyelim.
Herkese iyi bir hafta olsun.
Evet.
Diyelim.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.